Ayrım 39, bölüm 46, 19.32. 15. caddedeki Old Abbot Grill, Beyaz Saray'dan iki blok öncedir. Zarif 19. yüzyıl dekoru, sıcak atmosferi ve özel localarıyla DC'nin en gözdeğerlerinden biri olan bu restoran bar, hem tiyatro severlerin hem siyasetçilerin hem de gizli servis ajanlarının severek toplandıkları bir mekandır. Nikki restorana girdiğinde saat 7.30'u biraz geçiyordu. Pazar akşamı için etraf oldukça kalabalıktı. Bardakilerin arasında tanıdığı iki politikacıyı gördü. İçlerinden birinin selamına elini sallayarak cevap verdi. Girişte bekleyen kadın garsona yaklaştı. Yardımcı olabilir miyim efendim? Brad Stelman'la randevum var. Saat 7.30'da iki kişilik bir masa ayırtmıştı. Kadın garson rezervasyon listesini inceledi. Dostça gülümseyerek başını kaldırdı. Tabii, beni takip edin lütfen. Nikki'yi restoran arka tarafına doğru götürdü. Brad Stelman özel localardan birine yerleşmiş bekliyordu bile. Biraz önce saat 6'ya doğru daha önce sözleştikleri gibi Andrew Savoy üstündeki arkadaşlarından bir şeyler öğrenebildi mi diye sormak üzere ona telefon etmeye hazırlanırken telefon çalmıştı. Stelman'dı. Fısıltıya benzer bir sesle acilen buluşmaları gerektiğini söyleyip akşam yemeğinde Old Abbot'la buluşmayı önermiş, telefonu kapatmadan önce de Nikki'den ne sebeple olursa olsun onu evden aramamasını istemişti. Telefonda anlatmak yerine Stelman'ın neden yüz yüze konuşmak istediğini merak eden Nikki, Daniel'ı annesine bırakmış, kenti boydan boya geçerek arabasını 14. caddenin altındaki yer altı otoparkına çekmişti. Stelman yakası açık bir gömlek, blue jean ve kazak giymişti. Nikki'yi görünce ayağa kalktı. Gülümseyip genç kadının iki yanağından öptü. Gelebildiğine sevindim Nikki. Tebessümüne rağmen Stelman'ın yüz hatlarından gergin olduğunu hissetti Nikki. Her şey yolunda mı Brad? Pek değil dedi Stelman kuru bir sesle. Önce bir otur da. Garson kız menüleri uzattı. Nikki'nin pardösüsünü alıp gitti. Ne oldu Brad? Bu gizliliğin anlamı ne? Stelman, Nikki'nin eline dostça dokundu. Sonra endişeli bir ifadeyle kafasını salladı. Önce içkilerimizi ısmarlasak? Seni bilmem ama şöyle kuvvetli bir viskiye hayır diyemeyeceğim. Ondan sonra konuşuruz. Maryland, 18.45. Öleli ne kadar olmuş? Bana kalırsa aşağı yukarı 4 saat. Maryland otoyolunun 1,5 kilometre ötesindeki karanlık orman güçlü lambalarla aydınlatılmıştı. Olay mahalli sarı bantlarla çevrilmiş, polis araçlarının farları bardaktan boşanırcasına yağan yağmuru gümüş bir hançer gibi kesiyordu. Koca göbekli yağmurluklu Maryland şerifi, Collins, Kursk ve Morgan'ı ağaçların altından yürütmüş, sonunda üstleri plastik örtüyle kaplı yarım düzine piknik masasının bulunduğu, yağmurdan sırılsıklan bir açıklığa varmışlardı. Masalardan birinin yanındaki cesetlerin üzerine su geçilmez bir branda örtülmüştü. Şerif diz çökmüş, el fenerini kurbanların yüzüne tutmuştu. Bunu kim yapmışsa katı yürekli bir pezevenkmiş, besbelli. İki ceset birbirine yakındı. Açık renk saçlı oğlan olsa olsa 17'sinde görünüyordu. Koyu renk saçlı kız da çok daha genç. Oğlanın bir kolu sanki arkadaşını korumak istemişçesine kızın göğsünün üzerindeydi. Çok yakından makinalıyla taranmış gençlerin görüntüsü üzüntü verici ve çok kanlıydı. Collins'in midesi bulandı. Kursk ve Morgan'ın cesetleri incelemelerinden yararlanıp şerife döndü. Bulduğunuz tanık kim? Buralı biri. Buraya en yakın kasabada oturuyor. Adı Billy Sinclair. Onu tanırım. Korucu. 15 yıldan fazladır bu ormanlarda. Hala buralarda mı? Hayır efendim. Şerif kafasını sallayınca şapkasından sular damladı. İfadesini aldıktan sonra eve gönderdik. Oldukça sarsılmıştı. Tam olarak neler görmüş ve duymuş? Koyu lacivert bir motosiklete binmiş siyah deri elbiseli biri. Motor Japon malı olabilir ama emin değil. Billy silah seslerini duyduktan kısa bir süre sonra ormandan büyük bir hızla çıkmış. Boynunda bir çanta ya da ona benzer bir şey asılıymış. Koyu renkli belki de siyah bir şey. Motosikletlinin erkek olduğundan emin mi? Billy oldukça emin görünüyordu. Adamın vücudunun kesinlikle bir kadınınkine benzemediğini söyledi. Yüzünü görebilmiş mi? Hayır efendim. Herifin kafasında siyah bir kask varmış. Siperliği de inikmiş. Tanığın silah sesleri duyduğunu söylemiştin değil mi? Arka arkaya iki otomatik ateşi. Billy'ye göre makinalı sesi. Motosikletin görünmesinden yaklaşık bir dakika önce. Saat kaçta? 2.30 falan. Tam da eve dönmek üzereymiş. Şerif arkasını dönerek ağaçların arasındaki açıklığı gösterdi. Orada piknik alanından ana yola giden bir patika var. Billy patikanın 30 adım ötesindeyken aceleyle geçen motosikletliyi görmüş. Katil tanığı görmüş mü? Billy gördüğünü sanmıyor. 2 dakika kadar sonra cesetleri bulmuş. Hemen bizi aramış. 10 dakikada burada olduk. 5 dakika içinde de eyalet çapında bir bülten hazırlayıp Virginia'ya ve DC'ye ilettim. Bölgede arama yapıldı mı? Elimizde ne kadar adam varsa otoyollara hatta tenha bölgelerdeki arayollara gönderdik. Markası ya da modeli ne olursa olsun koyu renkli bir motosiklet ile sürücüsünü aramalarını söyledik. Aynı şeyi 30 kilometre çapındaki daire içinde bulunan bütün yerleşim bölgelerine de yapıyoruz. Adamın hala bölgede saklanması ihtimaline karşı ormanda ısı kaynağı arayan bir helikopter bile kullandık. Ama şimdiye kadar kuşkulu hiç kimseye rastlamadık. Sanki katil kaçmayı başardı gibi. Tanık motosikletin bölgeye girişini duymuş mu ya da başka birini? Şerif kafasını salladı. Duymadım diyor. Bu işi yapan cinayetten epey önce buraya gelmiş de olabilir. Adli tıp uzmanlarınız bölgeyi incelemeyi tamamladılar mı? Daha değil. Yağmur işlerini kolaylaştırmıyor tabii. Yine de piknik masasının altında birkaç tekerlek izi ve karışık ayak izi bulup kalıplarını çıkardılar. Anlaşılan katil bankın yanında durup ya da üzerine oturup bir şeyler yapıyormuş. Collins tahta banka baktı. Bankın altına beyaz plastikten bir tabaka yayılmış, ağırlıklarla da yere tutturulmuştu. Başka? Cesedin hemen yakınında 16 tane 9 milimlik kovan. Bankın üzerinde taze kan lekesini rastladınız mı? Hayır, taze kan lekesi yok. Orada bol bol iz var ama hepsini teker teker incelemek zaman alacak. Buradan geçen, bölgeyi kullanan bir sürü insan var. Collins yere, cesetlere baktı. Sonra gözleriyle çevreyi taradı. Saçları ve ceketi dallardan süzülen damlalardan sırılsıklandı. Peki gördüklerimiz şimdilik yeter. Kösk ve Morgan geri çekildiler. Şerif brandanın ucunu bıraktı. Federallerin bu konuyla neden ilgilendiklerini sorabilir miyim? Collins, Şerif'in yanında tekerlek ve ayak izleri bulunduğunu söylediği banka doğru yürüdü. Adamlarına güveniyorum ama bizim adli tıp uzmanlarının gelip çevreye bir göz atmaları iyi olacak. Şerif işine federal büronun burnuna sokmasını birden içerledi. Neden? Collins adama döndü. Bu ölümler ciddi bir federal suçla bağlantılı olabilir de ondan. Yerel basının haberi var mı? Geldiler ve gittiler. Kurbanların yakınları. Cesetleri morga götürünceye kadar aileleri yaklaştırmayacağız. Zaten öylesine yıkıldılar ki. Siz de kabul edersiniz. Bir şey daha var. Üstelik son derece önemli. Basına federal bürodan bahsetmek kesinlikle yok. Neden? Çünkü eğer katil federallerin bu işe karıştığını öğrenirse bunun sonuçları kötü olabilir. Bu konuda bana inanmalısın. Çok önemli. Bir kelimenin duyulması bile başımıza büyük iş açar. Adamlarına söylesen iyi olur. Şerif kaşlarını çattı, omuz silkti. Tamam, nasıl isterseniz. Adli tıp minibüsünü işaret etti. Gidip bizimkilerle bir konuşayım. Bana ihtiyacınız olursa çağırın. Şerif kaşlarını yeniden çattı. Yağmurun altında yürümeye koyuldu. Ne düşünüyorsun Jack? Diye sordu Morgan. Collins açıklığı ve piknik masalarını inceledi. Onlardan biri olmalı. Hem zamanı Wentworth baskınından bir saat sonra hem de katil motosiklet kullanıyor. Sonra otomatik silahıyla 9'luk mermiler de var. Bu kadar rastlantı olamaz. Çocuklar adamın yüzünü görmüş ya da suçüstü yakalamış olmalılar. İyi de neyin? Bunu yapan her kimse burada piknik için bulunmadığı kesin. Buraya bir amaçla gelmiş. Belki de önemli bir amaç için. Yoksa iki çocuğu neden öldürsün? Collins omuzun üzerinden üstü örtülü cesetlere baktı. Öfkeyle Kursk'a döndü. Gorev'in kalpsiz bir katil olmadığı saçmalığına son verelim. Bana kalırsa bir kez daha çizgiyi aşmış. Bunu Gorev'in yaptığından emin değilsin. Belki. Ama bir adamı hempalarıyla değerlendirirsin. Gorev'in durumunda da tetiği o çekmiş olmasa da yanındakiler onu suçlu durumuna düşürüyor. Morgan'a döndüğünde yüzü gergindi. Bizim adli tıpçıların buraya gelmesini sağla hem de çabuk. Bölgeyi didik didik etmelerini söyle. Çevreye bakarken yere bir çukur falan kazılıp kazılmadığına da baksınlar. Nasıl yani? Anla işte. KİS ekibine de haber ver. Koku algılayıcılarını alıp buraya gelsinler. Fazla gürültü çıkarmamalarını da söylemeyi unutma. Kimyasalın buralarda bir yerlerde saklandığını mı düşünüyorsun? Kim bilir? Sonra da bana bir Maryland haritası bul. Şerif'in bülteni cinayetten yaklaşık 20 dakika sonra yayımlanmış. Motosikletin üzerindeki her kimse belki de şansı yaver gitmiş, yakalanmadan tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Yine de yakınlarda bir yerde gidebileceği güvenli bir ev olabileceğini unutmamamız gerekir. Beyaz Saray, 19.25. Yapmamız gereken tek şey onu eleştirmek. Bu kesin. Ebu Haşim'e yanlış yaptığını, çılgın bir orospu çocuğu ya da manyak bir terörist olduğunu söylemek elimizdeki tek diyalog fırsatını yok eder. Profesör Janet Stern kahve fincanını bıraktı. Başkana doğru eğildi. Başkanın endişesi yüzünden okunuyordu. Gözlerinin çevresinde uykusuzluğunun belirtisi kara halkalar vardı. Kraliyet donanması Resolute'dan arta kalan meşelerden yapılmış, oval ofis masasına değil kanepelerden birine oturmuş, Stern de yanına yerleşmişti. Başkanın en yakın danışmanları CIA'den Franklin Young'la beraber kanepenin çevresinde yarım daire oluşturuyorlardı. Sizden istediğimiz adamın kıçını yalamanız değil elbette diye devam etti Stern, yüzünde belli belirsiz bir tebessümle. Ama buna yakın bir şey. Burada göz önünde tutulması gereken diyaloğu sürdürmek. Konuşmanın ilk dakikalarının önemli olacağı açık. Bu yüzden ona yapacağınız her eleştiri olumsuz sonuç doğurur. Ebu Haşim'i kızdırır, köşeye sıkıştırır ve tehdidini gerçekleştirme kararını pekiştirir. Bu yüzden yanlış bir şey söylememek için çok dikkatli olmalısınız. Janet haklı Sayın Başkan, diye ekledi Franklin Young. Bu fırsatı kaçırmayı göze alamayız. Bu konuşma belki de elimize geçecek son şans. Öyleyse ona ne söyleyeceğim, nasıl yaklaşacağım? Ona söylenmesi gerekeni söyleyeceksiniz. Paul'e önceden anlattığım gibi. Stern, Paul Burton'a baktı. Temelde Haşim'e haklı olduğunu söyleyeceksiniz. Öfkesinde haklı olduğunu kabul ettiğinizi. Öfkesini yatıştırmakta, amacını gerçekleştirmekte yardımcı olmak istediğinizi anlatacaksınız. Söylediklerinizi ciddiye aldığını, istediklerini yerine getirmek yolunda ilerlediğinizi. Ama bununla birlikte yapmak istediğinizi söyleyeceksiniz. Böylece belki bir çeşit diyalog oluşturmayı başarırsınız. Tersini de deneyip yarattığı korkunç durum için onu suçlamaya kalkıştığınızda inanın konuşma hiçbir yere varmaz. Bu yaklaşımın işe yarayacağına gerçekten inanıyor musun? Garanti edemem Sayın Başkan. Ama bu konuda bize güvenmeniz gerek. Ebu Haşim bir terörist. Ama aynı zamanda Tanrı'nın onun yanında yer aldığına inanan, kendini Arapların kurtarıcısı olarak gören korkunç bir egoya sahip bir fanatik. Egosunu okşamak zorundasınız. Ona daha baştan kendini ne sanıyorsa olduğunu söyleyin. Sizi bir düşman ya da bir tehdit olarak görmeyecektir. Haşim'in en belirgin kişilik özelliğinin tek adamlık duygusu olduğunu unutmayın. Tek olmak teröristlerde bir üstünlük kompleksi doğurabilir. Fanatikler de aynı yanılsamaya düşebilir. Bu üstünlük kompleksi onlara kanunun kendileri olduğu inancını verir. Haşim de kendi çarpık kafasında Washington'ı yerle bir etme tehdidinde haklı olduğuna inanıyor. Bu ne kadar saçma olursa olsun kabul etmek zorundasınız. Başkan kararsızdı. Eğer herif o kadar çılgınsa ne kadar umudumuz olabilir? Çok az. Ama elimizdeki tek umut bu. Unutulmaması gereken en önemli şey Haşim'in özelliklerini lehimize kullanmak. Adam tek başına olduğuna göre onun dostu olmaya çalışarak başarmalısınız. Ona amacına ulaşması, sorununa çözüm bulması için yardımcı olabileceğinizi gösterin. Gururunu okşayın. Arapların kurtarıcısı fikrini paylaşın. Yumuşak, tehditkar olmayan bir sesle konuşun. Asla onu ciddiye almadığınız izlenimini vermeyin. Bu öldürücü bir hata olur. Başkan yanındaki deftere hızla bir takım notlar aldı. Haşim'le canlı bağlantıya geçmenin gitgide yaklaştığı dakikalarda odadaki herkes gibi o da artan tansiyonun, rahatsız edici gerginliğin farkındaydı. Janet Stern ile Franklin Young'ın Oval Office'teki toplantıya gelmesi 30 dakikadan fazla zaman almıştı. Saat 8'deki konuşma için 14 dakikadan az zaman kalmıştı. Başka? Amerika'yı taşaklarından yakaladığını bilmek Haşim'in bir tarafını kaldıracak, dedi Young. Bu yüzden kendini her şeye kadir görecek. Bunu onun biraz yatıştırmasını, öfkesini anlatmasını, kızgınlığını kanından atmasını sağlayacağını umuyoruz. Eğer bu olursa onunla sakince anlaşmak, pohpohlamak ve onun tarafında olduğunuzu göstermek için bir fırsatınız doğar. Bir şey daha var, diye ekledi Stern. Ve bu son derece önemli. Franklin de ben de hiç olmazsa bir aracı kullanmanızın ve Haşim'le doğrudan konuşmamanızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Nedenmiş o? İki nedeni var, diye araya girdi Franklin Young. Birincisi, adamla aranıza bir duvar örmeniz. Bize verilecek cevapları düşünme zamanı kazandırır. Haşim'in kafasında siz ona bütün istediklerini verecek olan insansınız. Onun için onunla doğrudan konuşacak son kişi siz olmalısınız. Kesinlikle önlemek isteyeceğimiz bir şey varsa o da evet, hayır gibi cevaplar vermeye maruz kalmanızdır. Maruz kalacak olursanız zaman kazanma imkanımızı elimizden kaçırmış oluruz. Düşünecek zamanımız olmaz. Hemen cevapları vermek zorunda kalırsınız. Bu da ikinci nedenimiz. Zaten amacımız sinir gazını bulmamıza yardım edecek kadar zaman kazanmak ve onunla pazarlık etmek. Bir aracı kullanırsanız Haşim sizi doğrudan zorlayamaz. Böylece az da olsa bir üstünlük sağlarsınız. Başkan hala kararsız görünüyordu. Dudaklarını büzdü. Bu yöntem rehine pazarlıklarında kullanılan standart bir yoldur Sayın Başkan, dedi Stern. İyi sonuç veren, kanıtlanmış bir strateji. Rehine alanı aracı konuşarak meşgul eder. Bu da bize cevabımızı ve stratejimizi hazırlama zamanı verir. Bu şekilde zaman kazanır ve konuşmayı istediğimiz şekilde önlendiririz. Tek farkı bankada soygunu sırasında rehine alınmış bir haydutla konuşuyor olmamanız. Tanrı aşkına, burada sözünü ettiğimiz 500.000 kişinin hayatını tehdit eden çılgın bir terörist. Aynı yöntemler burada da geçerli Sayın Başkan. Bir terörist hemen bir şeyler isterse aracı istediklerini gerçekleştirmek için üstlerine danışmasını gerektiğini söyleyerek onu oyalayabilir. Yine söylüyorum, zaman çok önemli. Teröristlerin ve rehinecilerin zaman geçtikçe kendilerine olan güvenini yitirdikleri bilinen bir gerçek. Ebu Haşim'in durumunda bu aracının onu gittikçe kendinden daha az emin, olayları denetleyemez hissettireceğini umuyorum. Bu durumu kendi lehimize kullanabiliriz. Peki, dediğiniz gibi yapalım. Kimi seçeceğiz? Normal koşullarda yaşlı birini seçeriz, dedi Janet Stern. kolay öfkelenmeyen, Haşim'in güven duygusuna hitap edecek, bir çeşit baba olarak görülebilecek bir dinleyici. Ama Haşim ile babasının arasında bir sevgi nefret ilişkisi olduğunu düşününce bu stratejinin işe yarayacağından kuşkuluyum. Daha genç birinin sözü bile edilemez, genç biri bir tehdit, bir tutarsızlık, hatta bir hakaret olarak görülebilir. Stern çevresinde toplananların yüzlerine baktı. Sonunda başları başkanın sakallı basın danışmanı Bob Rapp üzerinde durdu. Bob Rapp'in uygun olabileceğini düşündük. Adı uluslararası alanda biliniyor. Çok saygın bir gazeteci olmanın yanı sıra otorite ve etki sahibi biri olarak tanınıyor. Ve size olan yakınlığı da biliniyor. Haşim'den biraz daha büyük olmakla birlikte baba izlenimi yaratmayacak kadar genç. Doğru kişiliğe sahip olduğunu da düşünüyoruz. Aracı rolünü kabul etmeyi düşünür müsünüz Bay Rapp? Rapp şaşkındı. Tabii eğer başkan isterse. Bob sizin için uygun mu sayın başkan? Başkan başıyla onayladı. Evet uygun. Wentworth'teki olay ne olacak? Ne diyeceğiz? Ne bahane uyduracağız? Bizim önerimiz Haşim'e gerçeği söylemek. Daha doğrusu kusacağı öfkesini hafifletecek bir çeşit gerçeği. Ona bir yanlışlık yapıldığını, isteklerinin göz önünde bulundurulmamak gibi bir niyetinizin olmadığını, yarım milyon insanın hayatını korumak zorunda olduğunuzu söyleyin. Sizin yerinizde olsa onun da kesinlikle aynı şeyi yapacağını inandığınızı anlatın. Ondan sonra da bunun bir daha tekrarlanmayacağını belirtin. Adamların peşindekileri durdurmaları düşündüğünüzü söyleyin. İyi ama bu imkansız, dedi başkan. Tabii imkansız. Stern kahve fincanını itti. Unutmayın, sadece zaman kazanmaya çalışıyoruz sayın başkan. Bir de diyaloğun sürmesini. Arama çalışmalarını durdurmanın söz konusu değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Belki Haşim de biliyor. Ama sizin tek amacınız onun duymak istediklerini söylemek. Bu durumu istediğimiz yöne götürmek için elimizdeki tek fırsat bu. Peki öyleyse. Başka? Söylenecek daha bir sürü şey olduğundan eminim. Young saatine baktı ama zamanımız bu kadar efendim. Üstelik böyle devam ederse kafanız karışacak. Onun için söylediklerimizle yetinin. Konuşma sırasında burada, yanınızda olacak, elimizden gelen yardımı sağlamak için hazır bekleyeceğiz. Başkan akıp giden zamanın farkında gözlerini psikologlardan ayırdı. Ötekilere döndü. Haşim'in Arapça konuşmak isteyeceğini sanıyorum. Bunu nasıl halledeceğiz? Acil durum odasında Dışişleri Bakanlığı'ndan iki üst düzey çevirmen var sayın başkan. Her ikisi de Arapça uzmanı, dedi Paul Burton. Nöbetleşe çalışacaklar. Haşim'in söylediklerinin çevrilmesi için her sustuğunda uzmanlardan biri çeviri yapacak. Yerini arkadaşına bırakacak. Böylece cevap için zaman kazanmış olacağız. Öte yandan Haşim'in konuşmasını banda alıp kayıt cihazını Haşim'in sesindeki gerginlik ve stres seviyelerini inceleyerek bilgisayara bağlayacağız. Başkan yardımcısı Havers'ın bütün konuşmayı dinleyebilmesi için ona bir telefon hattı ayırdık. Tanrı korusun ama işler kötüye gider ve Haşim silahını patlatmaya karar verirse başkan yardımcısı durumdan hemen haberdar olur ve başkanlık görevini üstlenir. Başkan başını salladı. Endişeyle notlarını okuyup bir iki satır ekledi, sonunda başını kaldırdı. Daha ne kadar zamanımız var? 4 dakika. Paul Burton saatine baktı. Sonra sıkıntıyla dudaklarını kemirdi. Kapı vurulunca odadaki herkes irkildi. Burton kapıyı açtı. General Horton odaya bir bomba gibi girdi. Konuşmanızı kestiğim için özür dilerim efendim. Hazır olduğumuzu söylemeye geldim. Uydu bağlantısını acil durum odasında kurduk. Ebu Haşim'le konuşmanız için her şey hazır. Ayrım sonu sayfa 378. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Billy Sinclair. B-I-L-L-Y-S-I-N-C-L-A-I-R.